Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 18 İsven 1402 Hicri Kameri 27 Şaban 1445 ve Miladi 8 Mart 2024 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol, Amerika-İsrail'in Tarihi adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi, bizim hükümetler veya milletlerle bir karşıtlığımız yok, zulüm ve emperyalizme karşıyız. Cumhurbaşkanı Reisi'den İran İslam Cumhuriyeti'nin Kafkasya'da barış, istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarına vurgu yaptı. İsveç Yüksek Mahkemesi'nde Hamid Nuri'nin ömür boyu hapis cezasının onaylandı. İran, İsrail'e Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'ndan çıkarılmasını istedi. Tahran, Filistin'e destek için Uluslararası İnsani Konferansa ev sahipliği yaptı. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, uzmanlar meclisi üyelerini kabul etti. Ayetullah Hamenei söz konusu görüşmede, bizim hükümetler veya milletler ile hiçbir karşıtlığımız söz konusu değil. Biz zulüm, emperyalizm ve hakların ihlal edilmesine karşıyız. Biz bugün Gazze'de tanıklık ettiğiniz üzücü olaylara karşıyız dedi. İran İslam Cumhuriyeti Uzmanlar Meclisi üyeleri İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ile bir araya geldi. İmam Hümeyni Hüseyinisi'nde düzenlenen görüşmede konuşan Ayetullah Hamenei, İran İslam Cumhuriyeti'nin zorbalığın karşısında direniş ve mücadele mantığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı. İslam Cumhuriyeti'nin oluşmasından önce dünyadaki tek cephe, batılı liberal demokrasi yaklaşımına bağımlı demokrasilerin oluşturduğu cephe olarak biliniyordu. Ancak İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte İslami demokrasi temelli yeni bir cepheye doğmuş oldu. Doğal olarak bu yeni cephe, batılı demokrasi cephesinin karşısında yer aldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında İslami demokrasi cephesinin sahip olduğu İslami kimlikten dolayı en önemli konusu ve yaklaşımının zulüm ve hakların çiğnenmesine karşı mücadele etmek olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamenei neden İslam Cumhuriyeti emperyalist cepheye karşı mücadele ediyor sorusunu şöyle yanıtladı. Bizim başlı başına ülkeler, hükümetler, milletler ile hiçbir karşıtlığımız ve anlaşmazlığımız söz konusu değildir. biz Batı demokrasisinin özünde var olan zulüm ve hakların ihlal edilmesine karşıyız. İslam İnkılabı rehberi açıklamasının devamında Gazze'de yaşanan üzücü olayları emperyalist cephenin açıkça o toprakların sahibi olan millete karşı zulüm ve haksız saldırı kadınlarını ve çocuklarını acımasızca katledip o toprakların halkına ait kaynakları yok etmek olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı. İslam Cumhuriyeti'nin karşıtlığı bütün akıl, örf ve şeriatların bütün vicdanların kınamasına rağmen Amerika, İngiltere ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin savunduğu böylesi zulümlere ve cinayetlere karşı bir karşıtlıktır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, emperyalist cephenin zulümlerini, saldırılarını ve cinayetlerini demokrasi, insan hakları ve liberalizm adı altında gizlediği gerçeği bilinmelidir ifadelerine kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ermenistan Savunma Bakanı kabul ettiği görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Kafkasya bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin tesisi yönündeki çabalarına vurgu yaparken İran İslam Cumhuriyeti bölgenin sınırları ve jeopolitiğinde herhangi bir değişiklik kabul etmeme konusundaki kesin konumunun altını çizerek bölge ülkeleri arasında ilişkileri hakim kuralın egemenliklerine ve toprak bütünlüğüne saygı ve yabancıların bölge işlerine karışmamasından ibaret olduğunu kaydetti. İran Peres'in haberine göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i, Ermenistan Savunma Bakanı'nın Soren Papikyan ile gerçekleşen görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi ve güçlendirilmesine yönelik her türlü eyleme desteğini vurgularken İran ile Ermenistan Savunma Bakanları arasındaki müzakerelerin bölge güvenliğinin pekişmesine katkı sağlamasını temenni etti. Reisi bölgenin güvenliğinin ancak aynı bölge ülkeleri tarafından sağlanabileceğini vurgularken şöyle konuştu. Yabancılara olan açmak güvenlik getirmeyecek ve barış ancak bölge ülkelerinin işbirliği de sağlanacaktır. Görüşmede Ermenistan Savunma Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkelerin egemenliğini koruma ve bölgede barışı kuvvetle savunma konusundaki tutumunu takdir ederek, Kafkasya'da barışın tesisini Ermenistan'ın gündemindeki en önemli konu olarak nitelendirerek, ülkesinin Kafkasya'da barışın tesisinin tüm ülkelerin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini karşılıklı saygı ilkesine bağlılığına vurgu yaptı. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Kafkasya sorunları sadece bu bölge ülkelerini ilgilendiriyor dedi. İran'ın haberine göre Seyyid Abbas Musevi sosyal medyadaki kişisel sayfasında şunları yazdı. İran ve bölgedeki diğer ülkeler Kafkasya'nın istikrarı ve güvenliği için 3+3 girişimini güçlü bir şekilde destekliyor ve bölge dışı müdahalelere asla tolerans göstermeyecek. Musavi diğer temel meselelerde olduğu gibi bu temel meselede Batı'nın hedefleri ve arzuları ile ciddi bir sorunları olduğunu vurguladı. İran'ın Fars valisi Birleşmiş Milletler Sığınmacılar Temsilcisi ile yaptığı görüşmede İran'da yaşayan mülteciler için sigortanın önemini vurguladı. İran Peres'in haberine göre Mahmet Hadi İmaniye, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Şiraz'daki temsilcisi Yumiko Takashima ile yaptığı görüşmede en önemli endişemiz İran vatandaşı olmayan vatandaşların sağlığıdır diye konuştu. İmaniye şunları da sözlerine ekledi. Bu kişilerin İran'da herhangi bir sigortası yok ve yüksek tedavi masraflarını ödemeleri de mümkün değil. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi bu görüşmede İran'da mültecilerin sorunlarına ve onların sağlık ve eğitimlerine verilen önem benzersizdir ve diğer ülkeler için bir model olabilir ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler yetkilisi sözlerine şöyle sürdürdü. Sigorta alanında mültecilere yönelik bir sağlık sigortası planımız var. Ve geçen yıl komiserlik yaklaşık 250 bin savunmasız kişinin tedavisi için ödeme yaptı ancak bu sayı enflasyon nedeniyle azalabilir dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Amerika'nın İslamabad'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ortak gaz projesine ilişkin tutumuna yanıt olarak kendi topraklarında doğal gaz boru hattını inşa etmek için üçüncü bir ülkeye danışmaya ihtiyaç olmadığını vurguladı. İran'ın haberine göre Mümtaz Zahra, dün İslamabad'da düzenlediği haftalık basın toplantısında şunları kaydetti. Pakistan kabinesi 80 kilometrelik Pakistan-İran boru hattının inşaatına başlama kararı aldı ve bu proje bizim topraklarımıza inşa edilecek. Pakistan'ın sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı. Boru hattının Pakistan topraklarında inşa edilmesinin İran ile ortak gaz projesine olan bağlılığımızı gösteriyor. Dolayısıyla İslamabad'ın bu aşamanın kendi topraklarımızda yürütüleceğine inanıyor ve üçüncü bir ülkeye danışmamıza gerek yok. Bu ayın başlarında Pakistan Petrol Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti ile ortak gaz projesinin tamamlanmasının İslamabad'ın enerji güvenliğini güçlendirdiğini belirten bir bildiri yayınladı ve Pakistan Hükümeti Kabinesindeki Enerji Komitesi'nin bu projeyi planladığını duyurdu. Gavdar Limanı'nda orta sınıra kadar 81 kilometrelik bir boru hattı inşa edilmesi için Pakistan İran ile anlaşmıştır. İsveç Yüksek Mahkemesi Hamid Nuri davasındaki itirazı reddederek ömür boyu hapis cezasını onadı. İran Peres'in haberine göre İsveç Yüksek Mahkemesi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada İsveç'te tutuklu bulunan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin temyiz başvurusunu reddettiğini ve ömür boyu hapis cezasını onadığını duyurdu. İran vatandaşı Hamid Nuri, 9 Kasım 2019'da İsveç'e girdiğinde ülkenin güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. İsveç savcılığı Hamid Nuri'yi 34 yıl önce İran'da yaşandığı iddia edilen olaylara karışmakla suçlamıştı ve bu davadaki davacıların büyük çoğunluğu münafıklardan oluşan terör örgütünün üyeleriydi. 9 Aralık 2023'te İsveç Temiz Mahkemesi Hamid Nuri hakkındaki nihai kararını yayınladı ve alt mahkemenin ömür boyu hapis cezasını onadı. Bu ceza İsveç makamlarının ve özellikle bu ülkenin yargı sisteminin bu davadaki çelişkilere herhangi bir cevap vermedi, sırada verildi. 4 yılı aşkın süredir İsveç yetkilileri Hamid Nuri'nin ailesiyle görüşmelerine hiçbir geçerli ya da kanıtlanmış neden olmaksızın engel olmakta ve birkaç ay önce ailesiyle olan telefon görüşmelerini kesmekte. İsrail Dışişleri Bakanı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik temelsiz iddialarının ardından İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta işgal rejiminin her türlü yıkıcı faaliyet veya maceracılığı hakkında uyarıda bulunarak Tel Aviv tarafından İran'ın güvenliği ve ulusal çıkarına yönelik herhangi bir tehdit veya eyleme yanıt vermek için Tahran'ın doğal ve meşru hakkına vurgu yaptı. İran'a göre İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emin Said Yerevan'ı Yerel Saat ve Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Yamazaki Kazuyuki ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta İsrail rejimi Dışişleri Bakanı'nın mektubunda yalan yere İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı temelsiz iddialar ve yanlış bilgiler sunduğuna işaretle bu iddiaların tamamen temelsiz olduğu ve kesin şekilde reddedildiğini vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi mektubunda şunları söyledi. Bu mektup İsrail rejiminin uluslararası toplumun dikkatini apartheid rejiminin Gazze şeridindeki Filistin halkına karşı işlediği iğrenç suçlardan ve bitmek bilmeyen soykırımdan uzaklaştırmaya yönelik bir başka çaresiz girişimini gösteriyor. İrevani mektubunda şunları da vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti İsrail rejiminin bölgedeki herhangi bir askeri macerasına veya yıkıcı faaliyetlerine karşı güçlü bir uyarıda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'ne Birleşmiş Milletler derdeki temsilcisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde 9.000'den fazla Filistinli kadının İsrail rejimi tarafından şehit edildiğine değinirken bu rejimi Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'ndan ihraç edilmesini talep etti. İran'ın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Perşembe günü Yerel Saat ile yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar ve haklarının güçlendirilmesi için adaletsizliklerin ele alınmasını gerektiriyor. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi şunları ekledi. Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği nedeniyle 9.000'den fazla Filistin'e kadın Siyonist rejim tarafından öldürüldü. Siyonist işgal rejimine Birleşmiş Milletler koltuklarını işgal etmesi engellenmelidir. Uluslararası hukuk karşısından Filistin'in işgali ve Gazze'deki insani hakların ihlali konulu uluslararası konferans, Perşembe günü yargı erkeği başkanının katılımıyla Tahran'da gerçekleştirildi. İran Press Haber Ajansı'nın haberine göre söz konusu konferansta yargı erkeği başkanı Mohsen Ejei yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugün mazlum tüm varlığı saldırıya rağmen tecavüze uğrayan insanlar var ama ne yazık ki birçok ülke buna göz yumuyor ve eğer bir ülke kendini savunmak istiyor ve uluslararası örgütlere şikayette bulunup karar çıkarmak istiyorsa aynı saldırgan güçlü ülkeler gelip onu veto ediyor. İran Yargı Erkin İnsan Hakları Komitesi Başkanı Kazım Garibabadi de bu konferansı yaptığı açıklamada Gazze şeridinde işlenen tüm suçlar ceza gerektiren suçlar olarak sınıflandırılmaktadır ifadesini kullandı. İşgal rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal rejiminin Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah bölgesine yönelik saldırı tehdidini tüm tepki ve itirazlara rağmen yenemedi. İşgal rejimi başbakanı İsrail ordusunun Refah başta olmak üzere Gazze'ye gelenindeki Hamas'ın tüm merkezlerine yönelik operasyon yapacağını, Refah'ta operasyon yapmamalarını isteyenlerin sözünün savaşı kaybetmeleri olduğunu ancak bunu gerçekleşmeyeceğini ileri sürdü. İsrail ordusu Gazze'deki hedeflerine ulaşamadığı bir halde Netanyahu ayrıca Kuzey cephesindekileri başta olmak üzere İsrail'i yok etmek isteyen herkesi yok edecekleri sözünü verdi. Amerikan yetkilileri Amerikan Başkanı Joe Biden'in savaştan etkilenen insanlara insani yardım için Gazze'de liman kuruması için talimat verdiğini duyurdu. Amerikan medyasında yer alan habere göre Biden, ülkenin durumu ile ilgili yıllık konuşmasında Washington'un söz konusu planına işaret edecek Amerikan yetkilileri Amerika'nın bu planın hayata geçirmesi için Gazze'de asker konuşlandırmaya ihtiyaç olmayacağını ileri sürdü. Washington Post gazetesi Amerika'nın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e gizlice 100'ü aşkın paket silah gönderdiğini doğruladı. Yemen Esar Oğlu Hareketi'nin lideri Amerika ve Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik saldırganlığı 6. aydır devam ediyor ve Filistinlilere yönelik bu suçlar ve soykırımlar uluslararası toplumun gözü önünde gerçekleştiriliyor ifadesini kullandı. Hürriyet gazetesi Ankara'nın Irak'ın kuzeyinde büyük bir kara operasyonu için hazırlıkların sürdüğünü ve bu operasyon sonucu iki ülkenin sınır bölgesinde 40 kilometre derinliğine kadar bir alanda tam kontrol sağlamasına yol açacağını bildirdi. İsveç katılım belgelerini Amerika'ya teslim etti ve NATO'nun 32. üyesi olduğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç artık NATO'nun 5. maddesinin koruması altındadır açıklamasını yaptı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 18 İsvan 1402, Hicri Kamere 27 Şaban 1405 ve Miladi 8 Mart 2024 Cuma. 102 yıl önce bugün Hicri Şems'e 18 İsvan 1300'de çok tirajlı dergiler ve gazeteler Rıza Han Mirpenc'in emriyle kapandılar. Hicri Şems'e 3 İsvan 1299'daki darbeden bir yıl sonra Savaş Bakanlığı'nın bildirisinde Rıza Han kendisinin açıkça darbenin meydana gelmesinden sorumlu olduğunu itiraf etti. ...78 yıl önce bugün Hicri Şems'e 18 İsvan 1324'te İran'ın dönem başbakanı Ahmet Kavam... ...eski Sovyet Birliği'ne düzenlediği tarihi ve önemli yolculuğundan İran'a geri döndü. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve İran'ın müttefik güçlerce işgal edilmesi... ...ve savaşın bitmesiyle işgalci güçlerin İran'ı terk etmeleri karşılaştırıldı. İngiltere ve Amerika Sovyet Birliği'ne İran'ı terk etmesi konusunda ikna etmek için kendi... Güçlerini İran'dan çıkardı ve Sovyet Birliği dünya kamuoyu ve toplumu ile karşı karşıya getirildi. Ancak Sovyet Birliği İran'daki varlığını sürdürdü ve İran'ın iş işlerine karışmanın yanında Azerbaycan özerkliği ve Seyit Cafer Pişeviri liderliğindeki demokratların destekledi. Nihayet konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme gelmesiyle işgalciler İran'ı terk etmek mecburiyetinde kaldı ve Azerbaycan'daki isyan yatıştırıldı. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'e 18 İsvan 1363'te Hekim Hanedanı'nın da Irak'ın Basri rejiminin satılmış unsurlarınca şehit edilmeleri haberi yayınlandı. Hicri Şems'e 18 İsvan 1363'te Necef-i Eşref İlmi Havzası'ndaki 10 alimin katledilmeleri haberi yayınlandı. Bu şehadet haberine yayınlanması ardından İmam Hümeyni yayınladığı bildiride bu cinayetten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları kaydetti. Kendi eylemleriyle Moğolları aratmayan, cinayetler işleyen ve günahsız Irak ve İranlıların kanlarının dökülmesinde dirseğine kadar kana bulaşmış bir caniden bundan başka bir şey beklenemez. İmam Hümeyni, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdiği konuşmasında şunları belirtti. Bu gibi eylemler şeytan huylu ve sapkınların işidir. Sözde insan hakları savunucularının dünya çapında bu gibi eylemleri teşvik etmelerine ve onlara silah ve propaganda yardımlarında bulunanlara şaşırıyorum. Uluslararası teşkilatların kendi sözleriyle veya sessizlikleriyle onları desteklemelerine şaşıyorum. ...13 yıl önce bugün Hicri Şems'e 18 İsvan 1389'da İranlı araştırmacı Dr. İrec Efşar vefat etti. Hicri Şems'e 1304'te İran'ın orta şehirlerinden Yez kentinde dünyaya gelen Efşar, Tahran Üniversitesi'nde hukuk dalında eğitim yaptı ve doktora risalesinin konusu ise İran'daki azınlıklar idi. ...12 yıl önce bugün Hicri Şems'e 18 İsvan 1390'da İran'ın önde gelen yazar ve mütercim Simin Daneşver vefat etti. Hicri Şems'e 1300'de Şiraz'a dünyaya gelen Simin Daneşver ilk ve ortaokulunu İngilizce eğitim veren Mehrain Okulu'nda bitirdi. Daneşver babasının 1320'de vefatından sonra makale yazmaya başladı. 1328'de Tahran Üniversitesi'nden Farsça Edebiyatı'nda doktorasını alan Daneşver, 1329'da Ali Ahmet ile evlendi. Simin Daneşver, İran hikaye edebiyatında eşine rastlanmayan eserlerin yaratıcısı olarak tanınıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basının öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İlaç krizi karşısında çaresiz kalan doktor baba sosyal medyadan feryat etti. Ne olur kızım için bu ilacı bulun.
Cumhuriyet.
Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'ye oy verenlere çağrı. Utanmadan, sıkılmadan Gazze edebiyatı.
Ve Yeni Asya.
İsrail'in aç bırakma politikası 16 çocuğun ölümüne yol açtı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 6 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde İş Dünyasının Sorumluluğu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ülkemizin sıkıntılardan kurtulamamasının bir sebebi de iş dünyasının hak, hukuk ve adalet meselesini gündemine almamış olmasıdır. İş dünyasının çoğunluğu için ekmek için çalışırken hürriyeti unuttular denilse çok da yanlış olmaz. Esasında benzer yanlışı büyük devletler de yapıyor. Bu devletler dünya ülkeleriyle iş yaparken hak, hukuk ve adalet ölçüsünü dikkate almak yerine maddi menfaati birinci sıraya yerleştiriyorlar. Ve neticede milyonlarca kişi haktan, hukuktan ve adaletten mahrum kalmış oluyor. Hukuksuzluk peşinden fukaralık da getirdiği halde ne hikmetse kabahat başka yerlerde aranıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Maalesef bu noktada Birleşmiş Milletler'in kuruluş hedefleri dahi dikkate alınmıyor. Büyük devletler istese ve samimi olarak arzu etse herhangi bir ülkede diktatör ayakta kalıp halkına zulmedebilir mi? Ticarette ve siyasette önce hak, hukuk ve adalet ölçüsü hayata geçirilirse darbeciler ve cuntacılar fırsat bulabilirler mi? Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıranç yaptığı bir açıklamada, ülkemiz iş dünyasında bizden önceki nesiller ekonomimizin ve sanayimizin güçlenmesinde çok önemli rol oynadı. Ancak istikrarlı bir ekonomik büyümenin temel ihtiyacı olan demokratik kazanımlar konusunda çok net bir söylem ve duruş gösteremediler. Kendi evinde, mahallesinde, şirketinde demokratik olmayan birinin seçimlerden seçimlere demokrasi konuşması bana ne sahici ne de faydalı geliyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ev ödevimiz bu bana göre demiş. Kıraç'ın iş dünyasını kastederek istikrarlı bir ekonomik büyümenin temel ihtiyacı olan demokratik kazanımlar konusunda çok net bir söylem ve duruş gösteremediler tespiti çok önemlidir. Çoğu siyasetçinin de görmezden geldiği bir gerçek. Ekonomi büyüme için de demokratik kazanımların gerekli olduğudur. Bunu da kısaca hak, hukuk ve adalet olarak sloganlaştırmak mümkün. Türkiye hedef aldıklarını ilan edenlerin hak, hukuk ve adaleti devre dışı bırakmış olması büyük bir çelişki değil mi? Hak, hukuk ve adalet olmadan zenginleşmek ve büyümek nasıl mümkün olsun? Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu en büyük sıkıntı bu değil mi? Büyümek ve zenginleşmek için dışarıdan para gelmesini bekleyen idareciler, hukukun hakim olmadığı bir yere dış yatırımın gelmeyeceğini bilmiyorlar mı? Tabii ki önce hak, hukuk ve adalet kanaati bütün iş dünyasına hakim olmalı ve patronlar da idarecilerden bunu talep etmeli. Son yıllarda bu taleplerin iyice unutulduğuna şahit oluyoruz. İş dünyasının temsilcisi olan dernekler, vakıflar ve odalar vergi indirimi ve teşvikler talep ettikleri halde hak, hukuk ve adalet talep etmiyorlar ya da bunu dile getirmiyorlar. Bu bakımdan Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç'ın bu çağrısı daha da önem kazanıyor. Bazıları duymak istemese de hak, hukuk ve adalet çağrısından vazgeçmemek gerekir ve selam.
İsvender Korkmaz, 6 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Artık enflasyon dikiş tutmaz" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu sene Ocak ayında aylık tüfe oranı %4,53 ve yıllık tüfe oranı %67,07 oldu. Yıllık enflasyon bir önceki ay Ocak ayına göre ve geçen yılın aynı ayı Şubat ayına göre arttı. Gıdada tüfe oranı ise daha yüksek, %71,12 oldu. Yani halkın enflasyonu olarak tarif ettiğimiz mutfak enflasyonu daha yüksek oldu. İTO, İstanbul Geçinme Endeksi TÜİK tüfeden 9,51 yüzdelik puan daha yüksek, %76,58 oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çekirdek enflasyon, işlenmemiş gıda ürünleri gibi tabiat şartlarına bağlı ürünler, enerji ve altın gibi fiyatı yurt dışında oluşan mallar ile yüksek vergili oldukları için içki ve tütün gibi malların fiyat artışlarını çıkardıktan sonraki tüfe B'dir. Çekirdek enflasyon, enflasyon direncini ve enflasyon trendini daha net gösterir. Yıllık çekirdek enflasyon yıllık tüfeden daha yüksek %70,31 oldu. Bu demektir ki enflasyon direniyor ve artacaktır. Aslında 2021 yılından beri hem tüfe hem de çekirdek enflasyon artıyor. Hazirana kadar artış devam eder. Çünkü geçen sene aylık tüfe oranları Mart ayında 2,29, Nisan ayında 2,39, Mayıs ayında 0,04 daha düşük oldu. Bazı etkisiyle yıllık tüfe artacaktır. Uygulamada seçim nedeniyle siyasi iktidar seçim popülizminden vazgeçmez. Tüfe artışı devam eder. TÜİK enflasyonu açıklamadan 5 dakika önce Hazine ve Maliye Bakanı halkı enflasyona ezdirmeyeceğiz diyordu. Merkez Bankası'na başkan ve hazineye bakan geldikten sonra enflasyon daha çok arttı ve halk daha fazla ezildi. Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oldu. TÜİK verilerine göre bir yılda bile zengin, fakir farkı açıldı. 2022 yılında nüfusun en fakir %20'sinin toplam gelirden aldığı pay %6 iken 2023'te azaldı ve %5,9'a geriledi. 2022 yılında nüfusun en zengin %20'sinin toplam gelirden aldığı pay %48 iken 2023 yılında arttı ve %49,8'e yükseldi. Steve Hanke'nin yönetimi ile her yıl işsizlik, enflasyon, uzun dönemli faiz oranı ile fert başına gelirin kriter olarak kullanıldığı bir dünya sefalet endeksi hazırlanıyor. Yüksek enflasyon, işsizlik ve uzun dönemli faiz oranları 2022 yılında Türkiye'yi Dünya Sefalet Endeksinde dünyanın en sefil 10. sırasında ülkesi yaptı. Hükümet yetkilileri halkı ezdirmeyeceğiz diyor fakat fiilen ezilen halk bu sözleri duyunca daha çok tepki duyuyor. Kimse hükümete güven duymuyor. İstatistiklere bakmadan, halkın sıkıntılarını görmeden konuşan bakanlar konuştukça batıyorlar.
Tahran Radyosu.
Akın Aydın 6 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Bu siyasete de, böyle siyasetçilere de dur deme vaktidir" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu siyasetten mantığından da böyle siyasetçilerden de ben bıktım. Ya sen kardeşim, hani hep deriz ya, adamın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Aynen öyle. Gözünün içine baka baka yalan söyleyenleri alkışlamaktan ne zaman vazgeçeceksin kardeşim diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Muhalefete bir bak. Ne diyorlar? Biz yapacağız, biz düzelteceğiz, üstesinden geleceğiz vesaire. Ama vatandaşı inandıramıyorlar. Neden? Çünkü samimi değiller. Kimlik sorunu yaşıyorlar. Aynen iktidar gibi kendi kendilerini yalanlıyorlar. Geçen gün gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in sosyal medyadan yaptığı yayının bir bölümünü izledim. İktidarın siyaset mantığını çok iyi özetledi. Sonra muhalefete, daha doğrusu CHP'ye geçti. Özgür Özel, CHP'nin başına geçmiş en çapsız genel başkandır cümlesini kurdu. Sebeplerini Özel'in açıklamalarını delil göstererek sıraladı. Sayın Özdil'i dinleyen birisi, bu adam harbiden bu işi biliyor der. Ama kopma noktası da burası. Sayın Özdil, Özgür Özel'i part ettikten sonra aynen şu cümleyi kurdu. Bir CHP seçmeni olarak CHP Genel Merkezi bu şahsı mümkün olduğu kadar konuşturmaması lazım dedi. Çok okumuş, çok yazmış, yakın tarihe tanıklık etmiş, CHP'deki kimlik kaybını çok iyi bilen Sayın Özdil hala ben CHP seçmeniyim diyor ise, büyük şehirlerin varoşlarında, Anadolu'da, köylerde, kasabalarda, açlık sınırı altında bir gelirle yaşayan insanımızın kömüre, makarnaya, ıslak mendile, 250 gram çaya oy vermesi çok normaldir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun İnternet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde mübarek Nuh suresinin sonuna geldik. Bu haftadan itibaren sizlerle birlikte Cin suresine başlayacağız. Bu sure Mekke'de nazil olmuş ve 28 ayeti vardır. Bu surenin çoğu ayetleri cin adı verilen ve gözle görünmeyen canlılar hakkındadır. Cinler tıpkı insanlar gibi akıl, şuur ve iradeye sahip sorumlu canlılardır. Onlara da erkek ve dişisi var ve doğum yapar ve üreyebiliyorlar. Onlardan bazıları mümin ve bazıları kafirdirler. Bu yüzden tıpkı insanlar gibi bazıları cennete ve bazıları cehenneme giderler. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde cin konusuna değinilmiştir. Fakat cin adı verilen bu surede onların küfür ve imanları hakkından söz ediliyor.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, illallah.
Bugünkü sohbetimize Cin suresinin 1 ila 3. ayetleriyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. De ki, bana şu vahyolundu. Cinlerden bir grup Kur'an'ı dinleyip demişler ki, hiç şüphesiz biz hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. O en doğru olana hidayet ediyor. Biz de ona iman ettik. Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edilmiştir, ne de bir çocuk. Bu ayetlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem cinleri görmemiştir. Sadece Yüce Allah vahiy yolu ile ona cinlerden bir grubun onun tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinlediğini ve ona iman ettiklerini, zira o sözlerin seçkin ve diğer sözlerden daha üstün olduğunu fark ederek onları duymaktan şaşırdıklarını buyurmuştur. Cinler kendi kavimlerine dönerek onları Kur'an-ı Kerim'i kabul etmelerini istemiş ve onları Resulullah'a imana davet ederek şöyle demişlerdir. Bu, herkesi doğru ve gelişmeye sebep olan yola hidayet eden kitaptır. Bu yüzden biz ona iman ettik ve yegane Allah'a tapıyoruz. Onun ne bir ortağı vardır ve ne bir eşi ve çocuğu. Tanıdığımız her şeyden daha yüksek makamda ve daha azametlidir ve eş ve çocuk ile ilgili her türlü yersiz nispetlerden müberradır. Nitekim bazı batıl ve hurafe inançlar, cini Allah'ın eşi ve melekleri de Allah'ın kızı olarak tanıtıyorlar. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. İlahi dünya görüşüne göre varlık dünyası sadece gördüklerimizle özetlenmiyor. Bu dünyanın birçok gerçekleri insan gözünden gizlidir ve onlara gayb denir. Sadece vahyin bizi haberdar ettiği görünmeyenlere iman etmek, Allah'a iman etmenin araçlarından biridir. Cin de Kur'an-ı Kerim'de mükerrer olarak değinilen görülmeyenlerden biridir. Başkalarının sözlerini kabul etmenin ölçüsü, insanı erdemliğe ve gelişmeye ulaştırması ve onu hurafelerden ve batıl düşüncelerden uzak tutmasıdır. Her türlü zahiri ve dahili şirkten uzak olan iman yararlı ve değerlidir.
Ya ilahi, in akun akhtar. واشرح للهدى والحق صدري يا إلهي يا إلهي.
Şimdi hep birlikte Cin suresinin 4 ve 5. ayetlerin tilavetini dinleyelim.
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.
Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Oysa hiç şüphesiz bizler İnsanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceğini sanıyorduk. Bu ayetler cinler arasındaki sapkın düşünceler ve hurafelerin yayılmasına değinir. Bu yüzden cinler arasındaki müminler diğer cinlere ikazda bulunarak insan ve cinlerden kimsenin Allah'a yakışmayan sözler etmediklerini düşündüklerini fakat bazı sapkın ve nadan kişilerin Allah'a benzemeler, ortaklar, eş ve çocuklar nispet verdiklerini ve yanlış sözler söylediklerini şahit olduklarını belirtirken, melekler yanında Allah'a tapmaları nedeniyle cinlerden olan iblis gibilerinin kendilerini insandan üstün gördükleri ve Allah'a baş kaldırdıklarını açıklıyor. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Hurafeler ve sapkın düşüncelere karşı saf olmayalım ve erken inanmayalım. Yanlış ve sapkın düşüncelerden etkilenmeyelim. Haksız yere konuşmak sefahatin belirtisidir. Birçok insan akıl nimetine sahiptir. Fakat sapkın düşüncelerle sefihler seviyesindeler. Şimdi hep beraber Cin suresinin 6 ve 7. ayetlerini dinliyoruz.
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını arttırdılar. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltemeyeceğini sanmışlardı.
Allahümme salli ala
Sapkınlık ve hurafenin sebeplerinden bir diğeri, bazı insanların cinlerden yararlanmasıdır ki, bizzat onların sapmasına sebep olur. Tıpkı kahinler ve büyücülerin tarih boyunca yaptıkları gibi. Onlar cinlere sulta kurarak gelecekten haberdar oluyorlar. Ve böylece insanları kendilerine çekip onları Allah yolundan alıkoyuyorlardı. Bu ayetlere göre Kur'an-ı Kerim ayetlerini duyunca Allah Resulüne iman eden bazı cinler diğer cinlere hitaben şöyle diyorlar. sizlerden bazılarınız tıpkı bazı insanlar gibi Allah'ın kimseyi peygamber olarak seçmeyeceği veya kıyamet olmayacağını düşünüyorlar. Bu yüzden İslam peygamberinin risaletini ve kıyameti inkar etmeye kalkışıyorlar. Fakat eğer siz de tıpkı bizler gibi Kur'an ayetlerini dinlerseniz, İslam peygamberin hakkaniyetini fark eder, iman getirir ve kıyametin yaşanacağı inancına varırsınız. Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. Kıyamet ve risaleti inkar etmenin temeli, ilim, bilinç ve mantıklı delil değildir. Benzer küfür ve inkarların kaynağı ise zan ve tahmindir. Cinlerin peşine gidenler genelde doğru olmayan hedefler peşindeler. Tabii bu kötü ve sefihçe bir harekettir ve onların daha da sapmasına sebep olur. Cinler vasıtasıyla gelecekten haber verenlerin peşinden gitmeyi Kur'an-ı Kerim onaylamıyor. Değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Cin suresini kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı da parstoday.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bu podcast'te önemli bir konuya, yani son 75 yılda Batı Asya bölgesini yadsınamaz bir şekilde etkisi altına alan Amerika-İsrail ilişkisine değinmek istiyoruz. Aslında Washington, Siyonist rejim ve işgalinin kayıtsız şartsız müttefiki olarak Gazze şeridindeki saldırı, cinayet ve her türlü savaş suçu ve soykırım eylemlerinde kilit rol oynuyor. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Siyonist rejim 1948 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde onu tanıyan ilk ülke Amerika oldu. Washington 75 yıllık bu ortaklığın başından beri karşılıklı çıkarlara ve ortak demokratik değerlere dayandığını ve iki tarafın demokrasi, ekonomik refah ve bölgesel güvenliği olan bağlılığının onları bir araya getirdiğini iddia ediyor. Fakat son birkaç on yılda yaşanan olaylar ve gerekçelere bakıldığında bu iddianın tersi göze çarpıyor. Irkçı İsrail'e stratejik desteğin sürdürülmesi tüm Amerikan hükümetleri döneminde görülmüştür. Fakat 1960'lı yıllardan itibaren Haziran 1967 Savaşı'nın meydana gelmesi ve Fransa'nın İsrail'e silah ambargosu uygulamasıyla Amerika asıl destekçi rolünde ortaya çıktı. F-4 Phantom savaş uçaklarının Siyonist rejime teslim edilmesiyle bu rejimin Araplara karşı askeri üstünlüğü sağlandı. 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, İsrail'in sınırsız askeri hazırlığı emrini vermişti. Bu savaş sırasında benzeri görülmemiş bir hava köprüsü oluşturularak Tel Aviv'e M60 tankları ve Phantom savaşçıları dahil olmak üzere her türlü silahı sağladı ve savaşın gidişatını Siyonist rejimin lehine çevirdi. Sonraki Amerikan yönetiminde ve Jimmy Carter'in başkanlığı döneminde Camp David girişiminin devreye girmesiyle Filistinlerin siyasi haklarına verilen açık destek iki taraf arasındaki ilişkilerde gerginliğe neden oldu. Ronald Reagan'ın başkanlığı döneminde Amerika'nın İsrail'le güvenlik işbirliğine ve terörle mücadele verdiği destek, Filistin Kurtuluş Örgütü ile yapılan görüşmelerle beraber yürütülmekteydi. Mart 1990'da bir sonraki Amerikan başkanı George Herbert Bush, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki toprakların bir parçası olduğu, Siyonist rejimin egemenliğinin bir parçası olmadığını bildirdi. Fakat aynı dönemde Amerika, Irak'ın Kuveyt'e saldırmasının ardından bu rejimin güvenliğine ilişkin taahhütlerini bir kez daha duyurdu. Bill Clinton başkanlığı sırasında 13 Aralık 1993'te İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın zeminini hazırladı. George Bush'un başkanlığı döneminde Amerika, işgal altındaki topraklardaki yerleşimleri Filistin devletinin kurulmasına engel olarak nitelendirmiş ve Tel Aviv'in Gazze şeridinden çekilmesini yol haritası sürecine dönüş yolu olarak değerlendirerek desteklemişti. Fakat 2006'da ve 33 gün savaşının başlamasından sonra Amerika Güvenlik Konseyi kararlarını veto ederek Lübnan'ın Siyonist rejimi ile Lübnan arasında acil ateşkes talebine yanıt vermesine mani oldu. Barack Obama başkanlık dönemi sırasında Bush'un başkanlık döneminde hasar gören İslam ülkeleriyle ilişkileri yeniden inşa etmeye odaklandığına dikkat ederek işgalci rejim ile Filistinler arasında barışın tesis edilmesi arzusunu dile getirdi. Obama'nın başkan olarak yemin etmesinden bir gün sonra işgal güçleri Gazze şeridinden tamamen çekildi. Ve Amerika, Gazze'nin yeniden inşa süreci için 900 milyon dolar yardım sözü verdi. Buna rağmen Obama, Haziran 2009 yılında bir konuşmasında Filistinlerin şiddet kullanmaktan kaçınması gerektiğine vurgu yaptı. Washington'un Tel Aviv'e verdiği desteğin dönüm noktası Donald Trump'ın başkanlığı döneminde yaşandı. Siyonist İsrail rejimine yönelik kapsamlı desteğiyle beraber danışmanı ve damadı Gerard Kushner'in Siyonist rejim yetkilileriyle ilişkisinden dolayı Amerika İsrail'in işgalini desteklemek için benzeri görülmemiş eylemlerde bulundu. Söz konusu eylemler Kudüs'ün Siyonist rejimin başkenti olarak tanınması, Golan'ın İsrail'e ilhakının tanınması, Batı Şeria'nın bir kısmının işgal altındaki Filistin'e ilhakının tanınma vaadi, İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesi, Tel Aviv'e benzeri görülmemiş askeri destek sağlanması ve kapsamlı ortak eylem planından Tel Aviv'in istekleri doğrultusunda çekilmekten oluşuyor. Joe Biden'ın başkanlığı döneminde Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler birçok dalgalanmayı da beraberinde getirdi. Biden, Netanyahu'nun sağcı hükümetini defalarca eleştirdi. Biden'ın Netanyahu'yu resmi olarak Beyaz Saray'a davet etmemesi, Amerikan hükümetinin Netanyahu'nun yargı değişiklikleri de dahil olmak üzere kabine politikalarından memnuniyetsizliğini ortaya koydu. Öte yandan Biden hükümeti daha önce Siyonist rejimin 1967 yılında işgal ettiği topraklarda yerleşim birimlerinin genişletilmesini eleştirmiş, ancak pratikte bu süreci durdurmak için Tel Aviv'e herhangi bir girişim ya da baskıda bulunmamıştı. Ancak 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı operasyonu ve ardından İsrail'in Gazze şeridine yönelik yoğun hava ve kara saldırılarının ardından Biden hükümeti İsrail'in kayıtsız şartsız müttefiki olarak ortaya çıktı ve ona siyasi ve askeri olarak tam destek verdi. Binaenaleyh Amerika-İsrail ilişkileri her daim stratejik ilişkiler olmuş ve Washington sürekli Siyonist rejimin her açıdan destekçisi olmuştur. İkinci Dünya Savaşı ardından Siyonist rejim Amerika'dan en fazla dış yardım alan ülkeydi. Amerikan Kongre Araştırma Merkezi'nin raporu, Beyaz Saray'ın 1948'den 2023'ün başına kadar bu rejime 300 milyar dolar destek verdiğini, bu miktarın kendi eyaletleri için bile harcanmadığını bildiriyor. Bu koşulsuz ve sınırsız desteğin sebebinin ortak stratejik hedefler ve demokratik değerlere karşılıklı bağlılık olduğu gibi saçma bir bahaneyle kuruluş tarihi 1948 yılına dek uzanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu ki, Amerika'da İsrail'e yardımın kanun sayılması, bu durumun yasaya göre yürütme makamları, Amerika'yı İsrail'in bölgedeki tüm ülkeler üzerindeki niteliksel askeri üstünlüğünü sürdürmek için her türlü tedbir almakla yükümlü kılmaktadır. AIPAC ve diğer İsrail yanlısı lobilerin süregelen lobi faaliyetlerinden dolayı Amerika'nın İsrail'in güvenliğine yönelik bağlılığı 2016'da imzalanan 10 yıllık 38 milyar dolarlık mutabakat zaptı da dahil olmak üzere İsrail'e yapılan önemli güvenlik yardımlarıyla desteklendi. Mutabakat zaptına göre Amerika yıllık 3.3 milyar dolar yabancı askeri finansman ve ilave 500 milyon dolar da füze savunma finansmanı sağlıyor. Bu füze savunma bütçesi, Fılan, Davut ve Demir Kubbe'nin yanı sıra Aro, Aro-2 ve Aro-3 füze savar sistemleri dahil olmak üzere birçok ortak füze savunma programını desteklemektedir. Amerika, İsrail'in Demir Kubbe füze önleyici stokunu yenilemek amacıyla 2022'de 1 milyar dolarlık ek yardım sağladı. Bu rejim, dünyada Amerikalı vergi mükelleflerinin pahasına 50 adet ultra gelişmiş 5. nesil F-35 uçağını satın alan ilk rejimdir. İsrail rejiminin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobisi AIPAC, Amerika Birleşik Devletleri ile Siyonist rejim arasındaki ilişkileri artırmak amacıyla sürekli Amerikan Kongresi üzerindeki nüfuzunu kullanarak ve lobi faaliyetleri yürüterek yasa tasarılarını geçirmeye çalıştı. Amerikan Senatosu, Haziran 2012'de Tel Aviv ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğini artırmaya yönelik tasarıyı oy birliğiyle onayladı. Bu yasa tasarısı, Amerika'nın İsrail ile güvenlik işbirliğini güçlendirme alanındaki politikasını bir kez daha vurgulamış, Siyonist lobi AIPAC'de bu yasanın Amerikan Senatosu'nda onaylanmasını memnuniyetle karşılamış ve demokratik bir ülke olarak İsrail ile stratejik işbirliğini artırmanın zamanının geldiğini duyurmuştu. Washington'un istikrarlı müttefiki Amerika Temsilciler Meclisi daha önce de İsrail ile Amerika arasındaki askeri işbirliğini genişletmek amacıyla benzer bir yasayı geçirmişti. Amerika'nın İsrail'e yardımı yabancı askeri yardım şeklindedir. Siyonist rejim geçmişte önemli oranda ekonomik yardımlar aldı. Kongrenin İsrail'e yönelik kapsamlı desteklerinin büyük faydası oldu. Örneğin, İsrail, Amerikan askeri yardımının bir kısmını Amerika'daki araştırma ve geliştirmeye ve İsrail üreticilerden askeri satın alımlara ayırabilir. Ayrıca Amerika'nın İsrail'e yaptığı dış yardımların tamamı yılın ilk 30 günü içinde yetkililere ulaştırılırken, Amerika diğer ülkelere yardımlarını genellikle taksitle ödüyor. Amerika ve İsrail ayrıca ortak askeri tatbikatlar, araştırmalar ve silah üretimi de dahil olmak üzere güvenlikle ilgili muhtelif alışverişlerde bulunuyor. Yıllık ortak terörle mücadele, görev gücü programı ve diğer düzenli stratejik diyaloglar aracılığıyla Amerika ve İsrail bir dizi bölgesel tehdide karşı yakın işbirliği içinde çalışabilmektedir. Siyonist rejim ile Amerika arasında bazen ufak tefek sorunlar olsa da Washington, Tel Aviv'e askeri ve ekonomik desteklerini her daim sürdürmüştür. Amerikalı üst düzey yetkililer de bunu onaylamışlardır. Amerika her yıl dünyadaki müttefiklerine mali yardım ve silah tahsis etse de bu yardımın en büyük alıcısı yine İsrail'dir. Esasen Amerikan hükümeti Siyonist rejime askeri ve ekonomik yardım olarak Amerikalı vergi mükelleflerinin her yıl milyarlarca dolar parasını sağlıyor. Ve bu yardımların yasal yükümlülüğü ise bunları dış yardım paketi şeklinde sunmaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail, Amerikalı en çok dış yardım alan ülkeydi. Amerika muhtelif ekonomik sorunlarla karşılaşsa da kesinlikle bu rejime yönelik yardımlarını azaltmamıştır. Öte yandan Amerikan hükümeti de ekonomik kriz bahanesiyle kendi devleti için kamu hizmetlerinin maliyetlerini önemli ölçüde kıstı. Vatandaşların özellikle eğitim ve sağlık giderleri yapıldı. İsrail'e askeri yardım sağlamanın yanı sıra İsrail'in Amerika'nın stratejik ortağı olarak tanınmasının onaylanması da dahil olmak üzere Amerikan Kongresi'nin Siyonist rejime çok yönlü desteği Siyonist rejime büyük yarar sağlamaktadır. Aslına bakılırsa son yıllarda Amerikan Kongresi, Amerikan ve İsrail füze savar sistemlerinin ortak geliştirilmesi ve inşası için şu ana kadar birkaç milyar dolara ulaşan ayrı bir bütçe değerlendirdi. Bu sayede Amerikan Kongresi, İsrail'i desteklemek için yasal önlemler aldığı gibi Siyonist rejime mali yardım sağlanmasına yönelik çeşitli onayları da geçirmiştir. Ayrıca Amerika'nın Siyonist rejime yardımı, İsrail güçlerinin başta Gazze olmak üzere hemen hemen her gün Filistinlilere saldırdığı bir dönemde yapılıyor. Irkçı rejim 2007 yılından bu yana Gazze şeridindeki ablukayı artırarak temel ihtiyaç malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzemelerin bu bölgeye ulaşmasını engellemiş ve bölge sakinlerini ağır baskı altına almış ve 2023 yılı sonunda Gazze şeridindeki Filistinleri soykırıma uğratmak amacıyla eşi benzeri görülmemiş bir savaş başlatmıştır. Amerika, Siyonist rejimin stratejik müttefiki olarak bu rejime yönelik kapsamlı desteklerinde her daim önemli rol ifa etmiştir. Bu çerçevede Amerikan Kongresi, 2014 yılında Siyonist rejimi Washington'un stratejik ortağı olarak adlandıran bir yasa tasarısını kabul etti. 3 Aralık'ta Amerikan Temsilciler Meclisi, savunma ve güvenlik, enerji, araştırma ve geliştirme, ticaret, tarım, su yönetimi ve eğitim hizmetlerinde Washington ve Tel Aviv işbirliğini genişleten 2014 Amerika-İsrail Stratejik Ortaklık Yasası'nı onayladı. Eylül ayında Senato'da onaylanan yasa tasarısı Amerikan Başkanı imzasıyla yasalaştı. Söz konusu tasarı, İsrail vatandaşlarının vizesiz olarak Amerika'ya girişini kolaylaştırmanın yanı sıra iç güvenlik, enerji, su, alternatif yakıt teknolojisi ve siber güvenlik alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesini de içeriyor. Amerikan Kongresi'nin Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir kararı kabul etmesi ilk sayılmazdı. Öte yandan İsrail ve Amerika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler de çok önemlidir. Yıllık yaklaşık 50 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ticareti ile kurulan bir ilişki. Bu ikili ekonomik ilişkiler 1985 tarihli Amerika-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması da dahil olmak üzere muhtelif anlaşmalarla desteklenmiş ve güçlendirilmiştir. 1985 İsrail Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasından bu yana Amerika İsrail'in en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Ekonomik işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla Ortak Ekonomik Kalkınma Grubu'nun yıllık toplantısı düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ayrıca İkili Bilim Vakfı, İkili Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Vakfı, İkili Endüstriyel Araştırma ve Geliştirme Vakfı ve Amerika-İsrail Eğitim Vakfı aracılığıyla bilimsel ve kültürel alışverişi koordine ediyor. Amerika ve İsrail küresel zorlukların üstesinden gelmek için kritik ve yeni ortaya çıkan teknolojileri paylaşmak üzere Temmuz 2022'de bir üst düzey stratejik teknoloji diyaloğu düzenledi. AIPAC olarak da bilinen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ve en güçlü lobi gruplarındandır. 100 binden fazla üyesi olan bu grup, Amerikan hükümetinin politikalarını etkilemek amacıyla her yıl milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Bu lobi grubu 1940'larda çatışma müzakerelerine katılan Amerikalı I.L. Kenan tarafından 1951 yılında kuruldu. İsrail için çok aktif bir lobici olarak kuruldu. Bu lobiyi kurmanın nedeni İsrail'in çok sayıda Yahudi göçmeni çekmek için ekonomik yardıma ihtiyaç duyması, aynı zamanda Amerikan hükümetini Tel Aviv'e daha fazla yardım etmeye teşvik etmesiydi. Değerli dinleyiciler, Amerikan-İsrail ilişkileri tarihini ele aldığımız podcast'imizin ilk bölümünde İsrail'in Amerikan dış politikasındaki konumuna, farklı Amerikan başkanlarının İsrail ilişkilerine, ayrıca Washington ile İsrail arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutlarına değindik. Bir sonraki sohbetimizde ise son dönemdeki Amerikan başkanlarının Siyonist rejime yönelik davranışları ve Washington'un Tel Aviv'e yönelik desteklerinin muhtelif yönlerini ele alacağız. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi uzmandan meclis üyelerine kabul etti. Cumhurbaşkanı Reisi'den İran İslam Cumhuriyeti'nin Kafkasya'da barış, istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarına vurgu yaptı. İran'dan Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Batırıların Kafkasya'daki hedef ve arzuları ile ciddi sorunumuz var. İran'dan Fars Valisi Birleşmiş Milletler Sığınmacılar Temsilcisi ile yaptığı görüşmede İran'da yaşayan mülteciler için sigortanın önemini vurguladı. Pakistan topraklarımıza doğal gaz boru hattı inşa etmek için üçüncü bir ülkeye danışmamıza gerek yok. İsrail rejiminin ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidine veya eylemine yanıt verme hakkını vurguladı. İran, İsrail'in Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'ndan çıkarılmasını istedi. Tahran, Filistin'e destek için Uluslararası İnsani Konferans'a ev sahipliği yaptı. Netanyahu, Refah saldırı için yeni tehditte bulundu. Abdülmelik el-Husi, Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarında başrolü Amerika oynadığını belirtti. İngiltere, Ukrayna'ya 10 bin İHA vereceğini bildirdi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.